Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la yine karşınızdayız. Bugün yine sizler için eş ilişkileriyle alakalı, evliliklerimizle alakalı önemli konulara değinmeye çalışacağız. Hocam, bugün biraz evlilik ve iş hayatı arasındaki genel itibariyle dengeyi biraz konuşalım istiyorum. Birbirine nasıl etkiliyorlar diye belki bir soru soracağım. Ama başta iş hayatı açısından düşünsek, bizler için, çalışanlar için düşünsek, iş hayatıyla evlilik doyumu arasında ya da evlilik doyumuyla iş hayatı arasında nasıl bir bağ var? Nasıl etkiliyorlar birbirlerini?
Evet. Feyzullah, oldukça yakın bir şekilde birbirini etkiliyorlar. İş hayatıyla evlilik hayatı arasında karşılıklı birbirini etkileme gücü oldukça yüksek. Şimdi nasıl oluşuyor? Aslında hem iş dünyası talepkar hem evlilik talepkar.
Evet.
Nasıl iş dünyası talepkar? Diyelim ki herhangi bir firmada, kurumsal bir firmada veya bir yerde çalışıyorsunuz. Orada sizin bir fonksiyonunuz var. O kurumun sizden bir beklentisi var. Sizin yapmak zorunda tanımlanmış görevleriniz var. Yapmanız gereken şeyler var. Diyelim ki seyahat etmeniz gerekiyor. İşte odaklanmanız gerekiyor iş dünyasına. Mesailer harcamanız gerekiyor. Şimdi bu talepkar bir şey. Aynı şekilde aileniz de sizden ilgi istiyor. İhtiyaçları var. Hem fiziksel ihtiyaçları var, hem sevgi ihtiyaçları var. Örneğin çocukla oyun oynaman gerekiyor. Çocuğun oyun oynamak çocuğun doğal ihtiyaçlarından biri. Ekmek, su gibi ihtiyaçlarından bir tanesi. Onun için annesi, babası işte çok yorgun olmuş. O ihtiyacı karşılayamıyor. Yani çocuk şöyle bir nesne değil. Böyle şöyle bir varlık değil. Bugün benim annem babam çok yorulmuş. Bugün benimle az oynama hakkına sahipler gibi düşünmüyor. Veya diyelim ki bir eşin duygusal ihtiyacı var. Aktivite yapmak istiyor. Şimdi aslında iki tane doğal ihtihaliyle talepkar olan veya doğal olarak yapmanız gereken sorumluluklarınızın olduğu iki tane alan var. Şimdi sorun şu, bu ikisi arasında başarılı bir şekilde bunu yönetebilir miyiz? Yoksa bu ikisi arasında sıkışıp kalabilir miyiz? Sıkışıp kalırsak iki taraf da olumsuz etkileniyor. Çok net olarak biliyoruz ki evlilik kötü gittiğinde iş yerinde fonksiyonunuz, veriminiz bozuluyor. İş yerinde sorunlar olduğu zaman bu evliliğe yansıyor. Bunu konuşacağız uzun uzun.
Evet.
O zaman iki talepkar, iki doğal olarak ihtiyacı olan hal arasında bir denge kurmak veya ikisini de enerjik bir şekilde yürütmenin yollarını bulmamız lazım.
Evet hocam.
Şunu biraz daha açayım. Yani mesela nasıl oluyor da diyelim ki evliliğin kötü olması, iyi veya kötü olması iş hayatı nasıl etkiliyor? Bu programın odağı zaten evlilik ilişkileri, eş ilişkileri. Eş ilişkilerinin ne kadar mutluluk üreteceğini biliyoruz. Bir sürü çalışmadan hep bahsetmiştik. Ama aynı şekilde acı üretme kapasitesi de çok yüksek.
Yani hem acılarımızın kaynağı hem de mutluluğumuzun kaynağı.
Büyük oranda evlilik. Evlilik yolunda gitmediği zaman kişiler uzun süre stres altında kalıyor, demoralize oluyor. Hayatın diğer unsurları anlamsız geliyor. Çünkü en yakın ilişkide, ailede kendini başarısız hissediyor. O duygusal etkisi altında kalıyor. Onu düşünürken eşiyle ilgili, ailesiyle ilgili sorunları sürekli kafaya takıp düşünme haline gidiyor. O mutsuzluk, o dikkatin odaklanamaması meselesi iş yerinde kendini hemen gösteriyor. Çünkü insan zihni bir anda bir şeye odaklanıyor. Eğer sizin zihin dünyanızda eşinizle olan meseleler var ise bunu biliriz. Başka meselede de diyelim ki aşık oldunuz veya işte başka bir sağlık problemi yaşıyorsunuz. İşinize odaklanmanız zordur. ailenizde problem varsa odağınızın meselesi zihin, çünkü halledilmemiş bir meseleyi çözmek ister. Onun için de siz diyelim ki oturduğunuz masanızın başına işinizle ilgili bir şey yapacaksınız. Özellikle de böyle masa başı işlerde tak diye beyin, zihin size evlilikle ilgili problemleri zihninize kendiliğinden getirir. İstemsiz olarak. Niye? Çöz bunu. Rahatlamak ister.
Evet.
O zaman istemsiz şekilde sürekli zihninize gelir ve bulunduğunuz diğer bir işe odaklanmanız zorlaşır. O yüzden hani bir derdi olan kişiler dalgınlaşır ya. Hani dilimizde bir söz var. İşte dalgın olup bir şeye odaklanamayan kişilere ne ya sevdalı mısın falan derler ya. Bilirler aslında. Sevdalı olmak bir işe, başka bir şeye, sevda dışında bir şeye odaklanmayı bozar. Aslında aynı prensip, fizyolojik prensip diğer stres kaynakları için de geçerlidir. Eşinizle kavgalıysanız o gün iş yerindeki performansınız, hele bu da uzun süreli ise, mutsuzluğunuz mutlaka iş performansınıza etki eder.
Yani ya da bunu dert ediyorsanız, hani kafanızda şey zaten bu iş bitti gibi bir şeyiniz yok ise, sizin için önemliyse, değerliyse, o daha da zorlaştırıyor. Bazen çünkü insanlar tam evliliği kötü gidiyor ama bir şekilde zihinlerinde onu, artık bunu bir kaçırma mı diyelim, ne diyelim, bitirmiş oluyorlar belki. Umursamamaya çalışıyorlar. En azından belli bir süre. Boşanma sürecine giderken de olabilir. Ama değer veriyorsak gerçekten bizim için önemliyse daha da etkileyebiliyor.
Boşanma sürecinde de hangi gerekçeyle boşanırsan boşan, çok nadir hani bir canavarın elinden kurtuldum havasında değilsek evet, yine bir yas yaşıyorsun. Şimdi evlilik kötü gittiğinde iş hayatının kötü gitmesinin ilk sebebi odaklanma meselesi, zihine gelen düşünceler meselesi. İkinci mesele ise evlilik yolunda gitmezse anksiyete, depresyon gibi, panik gibi ruhsal rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Yani büyük hastalıklar olmasa bile, diyelim ki sürekli bir endişe halinde olma, depresif bir duygu durum hali veya bir takım diyelim ki panik atak gibi anksiyete ve depresif belirtileri tetikliyor. Bu hale girmiş bir kişi de işine odaklanmakta zorlanabiliyor. Demek ki en az iki tane büyük mekanizmayla iş hayatı etkileniyor.
Peki hocam, burada stresin yayılması diye bir kavramdan daha önce bahsetmiştik. İş ve eş stresinin birbirine yayılması durumundan biraz konuşalım. Buna giriş yaptık. Bu stresin yayılması kavramı, aktarılması kavramı zaten hani çok sık da kullanılıyor halk arasında. Evi işe getirmek, işi eve getirmek. Bu ne kadar önlenebilir bir şey? Nasıl belki kontrol edilebilir? Neler yapılabilir diye biraz da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bu stresin yayılması, işin eve, evin işe meselesi nasıl? Evet.
Aslında bunun temel şeyi şu, kişinin hayatının bir boyutunda yaşadığı stresi hayatının diğer boyutuna taşıması. Diyelim ki en tipik mesela sporcu performansında kişi özel hayatında problem yaşıyorsa o spor performansı direkt etkileniyor. Bu ne demektir? Hayatın bir bölümünden olan şey diğer bölümüne aktarıldı. Buna stresin yayılması deniyor. Stresin aktarımı ise kişi kendi stresini ilişkili olduğu kişilere de aktarıyor. Ne demek bu? Şimdi diyelim ki tersten şey meselesine dönersek. İş yerindeki problemler eşi nasıl etkiliyor? Aslında stresin aktarımı meselesi üzerinden etkilenmiş oluyor.
Mesela iki kavram var. Bir yayılması meselesi var, bir aktarımı meselesi.
Yayılması kişiyle ilgili bir boyut. Evet. Kişinin kendisinin hayatının bir alanındaki problemi onun hayatındaki diğer probleme yansıyor. Aktarımı ise ben stresimi başka bir insana yansıtıyorum. Stres bulaşıcıdır. Neşeli bir insanın yanında neşeli olursunuz. Gülen bir insanın yanında ayna nöronlar üzerinden gülme haliniz oluşur. Endişeli bir insanın karşısında siz de endişeli hale gelirsiniz.
Ayna nöronunu biraz açabilir misiniz hocam dinleyicilerimiz için?
Ayna nöron son 10 yılda keşfedilen bir şey. Bu empati dediğimiz başkasının duygusunu hissetme meselesinin biyolojik temellerini izah ediyor. Aslında şu, mesela ben ağlayan birini görürsem eğer, benim zihnimde olağan haliyle ağlamayla ilgili, ağlamayı sağlayan sinir hücreleri olduğu gibi diğer taraftaki gibi harekete geçiyor kendiliğinden. Böylece ağlama reaksiyonu bende de oluşuyor. Böylece empati yapmış oluyorum. Karşıdakinin hüznünü görüp onun hüznünün mekanizması, nöron ağları şu şekildeyse, aynı nöron sanki eş zamanlı olarak benim zihnimde aynı bölgeler kendiliğinden aktive oluyor. Bu empatiyi veya duygulara eşlik etmeyi sağlayan bir mekanizma.
Evet.
Stres aktarımı tam da bu. Eşlerden bir tanesi stresli. Bu stres bir oranda diğer eşe de aktarılıyor. Mesela bunu gösteren çalışmalar da var. Bir çalışmada kadınların eşleri eğer iş yerinde stresliyse, daha stresli olanların eşlerinin depresif belirtiler gösterme oranı artıyor.
Hmm.
Erkeklerden diyelim ki iki gruba ayırdık. Stresli olanlar, stresli olmayanlar. Bir dönemde. Stresli olanların evdeki eşlerinin stres düzeyleri eşi stresli olmayan kadınlara göre daha yüksek.
Evet.
İşte bu stresin aktarımı. Eğer böyleyse stresin aktarımı yayılması, kişi iki kavram üzerinden düşünürsek o zaman eşle, aile hayatıyla, iş hayatının etkilenmesinin mantığı açığa çıkıyor. Kişi stresin yayılımı meselesinde ailedeki stres meselesi işe, işteki stres aileyi etkiliyor. Aktarım meselesinde eş diyelim ki iş yerinde stresli, eşe de aktarıyor bunu. Hatta çocukları da aktarıyor.
Aktarıyor. Sizin hocam yine bir yazınızda vardı bu çalışmalardan bir örnek. Bu havaalanında hava trafiğini yöneten kişilerle yapılmış bir çalışmadan bahsetmiştiniz. İşte fazla stresin fazla olduğu günlerin sonrasında kişilerin eşlerinden sosyal olarak daha uzak durduğunu bulmuşlar.
Evet.
Yani o gün stresi geçtiyse böyle bir sanki içe kapanıyorlar galiba.
Tabii.
Sosyal olarak da biraz bağları zayıflıyor o sırada olup bitenlerden. Ne kadar yansıdığını görebiliyoruz.
Evet. Çok yoğun gün geçirmiş kişiler eve geldiklerinde aslında biraz o zihinsel yoğunluğun azalması için boş kalmaları gerekir. Bunu hatta bazen diyelim ki işleri bu kadar yoğun olan kişiler bunu farkında olduğu için bazı evlilik terapistleri şöyle bir tavsiyede bulunurlar. Baba eve gelirse veya anne de çalışıyorsa, çocuk bekleyemiyor baba gelince, üzerine atılıyor, oyun oynamak istiyor. Ona şöyle bir yarım saat dinlenme vakti verelim. Yani şöyle bir yarım saat ayağını uzatsın, bir yarım saat kendine gelsin, bir boşalsın. Ondan sonra evle ilgili, çocukla ilgili oyun oynasın, karşılık versin. Şimdi muhtemelen bu yarım saat aslında çok yoğun bir insanın bir nevi zihinsel boşalma ihtiyacını gösteriyor.
O eve girişinden itibaren böyle bir geçiş süreci sonuçta bu. Zihninde işle ilgili olup bitenleri belki, ama o sırada belki aktif bir çaba içerisinde olsa iyi olur dinlenme açısından o eve gelen eşte. Yani geldim, oturuyorum, ayaklarımı uzattım ama zihnimde hala işle ilgili meseleler dönüyor. Bir şekilde stresi devam ettirebilir.
Ona düşen şey de hani o bir anda normaline dönmek. Mesela ben bunu kendi üzerimden de tecrübe ediyorum, biliyorum. Eğer bir gün çok zihnim yoğunlaşmışsa, mesela normalde ben televizyon pek seyretmem. Hatta çok nadir seyrederim. Bazen böyle televizyonun karşısında benim seyretmeyeceğim şeylere bakarken bulabiliyorum kendimi. Sonradan düşündüm, ne yapıyorum ben ya? Hani bu benim tarzım da değil bunu şey. Muhtemelen zihin bazen o kadar çok yoruluyor ki boş bir şeyde aslında akış şeyi yaşıyor.
Evet.
Yani o boşalma halini yaşıyor. Normalde diyelim ki yorgun değilsem zihnim çok daha aktif, etkileşime girecek bir şeyi arıyor, buluyor. Onu. Ama diğer şekilde aslında benim normalde tarzıma uymayacak, boş, çok yoğun olmayan, sıradan bir şeye takılabiliyor zihin. Aslında daha yeni yük almak istemiyor. Yeni bir güçlü bir şeyle etkileşmek istemiyor.
Bunu şeyde belki ne yapıyoruz? Böyle eve geldiğimizde çok tipiktir ya hocam. Eşlerin de bir şeyde şikayeti. Hemen kumandayı eline alıyor, ayaklarını uzatıyor. Hemen televizyonun başına geçiyor. Belki bunu bir şekilde beynimiz, zihnimiz bize yani farkında olmadan yaptırıyor da olabilir. Sonra bu zihnimizin biraz dağıldığını, biraz böyle dikkatimizin de dağıldığını fark ettiğimizde ya da zihin fark ettiğinde bunu tekrar tekrar yapmak istiyor.
Bu yapıyor olabilir ama tabii bunun hani bütün akşama, bütün geceye yayılması bir dizi başka problem çıkarır. Yani bunu eğer biz bir sosyal öneri haline getireceksek, aileleri bir öneri haline getireceksek yapabileceğimiz en fazla şey hani buna bir yarım saat kendi başına kalmayı tadımak. Yoksa şöyle diyemeyiz. Yani bütün gün, çünkü bazen erkekler söylüyor, bunun arkasında sığınıyor. Ya bütün gün çalıştım, gece artı akşam dinlenmek zorundayım. İstediği şey ayaklarımı uzatayım, kumanda elimde, kimse bana karışmasın. Ben bütün gün çalıştım, evde de artık hiçbir şeyle ilgim yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok ya.
Evet, daha aktif bir dinlenme şeyi bulmaları gerekiyor.
Bir aralık olabilir. Buna ihtiyacınız varsa. Mesela bazı insanlar daha fiziksel olarak çalışırlar. O belki fiziksel bir dinlenmeye ihtiyaç duyabilirler. Bu kişiden kişiye bağlı. Böyle bir ihtiyacı hisseden kişi. Yani bazıları bunun tersini yapmak ister. Eve geldiğinde boynuna atlayan çocukla önce boğuşur, şunu yapar, arada bir yarım saati ister. Bu kişiye bağlı ama insanların böyle zihinlerini boşaltmaları için kendi başlarına kaldığı zaman aralıklarına ihtiyaçları var. Ama şöyle bir dünya yok yani, şöyle bir şey yok. Ben iş dünyasında bütün gün çalıştım, bütün akşam sadece benim, eşimin, çocuklarımın bunda bir etkisi yok, kimse beni bana karışmasın. Ben yorgunum, ekmeğimi getirdim, işimi yaptım, ayağımı uzatır televizyon seyrederim. İşte bu aile iş dengesini bozmak demek. Yani sen bütün enerjini işte bitiriyorsun, ailenin senden bir beklentisi olmaması gerektiğini varsayıyorsun.
Hele bir de kadın da çalışıyorsa. Çünkü ev işleri de daha çok onun üzerine yıkılacak, çocukların bakımı. Büyük problemleri yol açabiliyor. Bir de hocam şey böyle pek mümkün değil gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Yani şimdi işten çıkar çıkmaz işi geride bırakmak. Yani bazen böyle tabir kullanırız ya, ben kapıdan çıkar çıkmaz o işi orada bırakıyorum. Yani belki istisnalar olabilir ama çok kolay bir şey değil. Çok mümkün bir şey gibi gelmiyor bana. Yani ben işimi evime taşımam, evimi işime taşımam. Yani orada kişinin daha çok dediğiniz gibi farkına varıp kendimi rehabilite edecek şeyler bularak bunu biraz idare etmesi gerekiyor. Yani ne yapacağım? Sonuçta makine değiliz. Evet. Yani bir işten çıktığımızda zihnimiz hala bir süre onunla meşgul oluyor aslında.
Evet. Ama yani işte o işle aile arasındaki denge dediğimiz şey veya ikisine de enerjinin yetmesi dediğimiz şey. Yani şöyle bir şey yaparsak ancak baş ederiz. Benim ekmek parası kazanırken, iş dünyasında çalışırken, üretim yaparken, yeryüzünün imarına çalışırken bir iş bu ne kadar anlamlıysa, ailemde geçireceğim o ihtiyaçlar da o düzeyde anlamlı. Bunu da yapmak zorundayım.
Evet.
O çocukla vakit geçirmezsen, ona enerji, onunla etkinlik yapmazsan bu soruna yol açıyor. Şimdi biz nereden biliyoruz bunu şeyi? Diyelim ki bu ara pozitif bir anıları topluyoruz ya.
Evet.
Bir şekilde 400'ün üzerinde anı toplamayı başardık. Evet. Bir kısmı sağ olsun dinleyicilerimiz web sayfasına yazdı. Bir kısmında da üniversite psikologlarla anlaştık. Onlar pozitif anılar topladı. Mesela o anılarda, o pozitif anıların içinde en fazla öne çıkan şeylerden biri ailelerle yapılan etkinlikler. Mesela kişiye soruyorsun, kişi 20 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında. Çocuklukla ilgili halen aklına video gibi gelen, unutamadığın anıları söyle bize. Sınıfladık ya, çok evet. Enteresan bir şey çıkıyor. Mesela babalarla, çoğunlukla babalarla, bazen annelerle spesifik özel yapılan etkinlikler.
Çocuğa özel yapılmış etkinlikler.
Babamla Luna Park'a gitmiştik. Babamla şöyle bir yere hayvanat bahçesine beraber gitmiştik. Bütün gün benimle şunları yapmıştı. çarşıda şöyle şöyle bir yere gitmiştik, tamam. Kişiler bize 10 yıllar, 20 yıllar geçmesine rağmen bu anıları anlatıyorlar. Bu ne demektir? Babayla geçirilen, aileyle geçirilen etkinlikler. Mesela en sık çıkan şeylerden hafta sonu ailem, kardeşlerim, işte babaanne, ailece filan yerde pikniğe giderdik. Filan yerde doğada şunu yapardık. Bu türden anıları bize anlatıp duruyorlar. Bu ne demektir? En doğal ihtiyaç. Yani ekmeği niye getiriyorsun, parayı niye kazanıyorsun? Çocukların karnını doyurmak için. Tamam. Allah razı olsun. Hoş bir şey. Çocukların sevgi ihtiyacı da var.
Hatta hocam şöyle desek yanlış bir şey demiş olmayız diye düşünüyorum. Bir çocuğun ihtiyaçlarını 100 gibi değerlendirirsek 80'i duygusal ihtiyaçlardan oluşuyor diyebiliriz. 70'i, 80'i.
Ya, biraz öyle. Çünkü öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki en azından Türkiye'nin büyük kısmı için yani karınlar bir şekilde doyuyor.
Doyuyor.
Az veya çok bir şekilde doyuyor. Fiziksel ihtiyaçlar bir şekilde karşılanıyor.
Evet hocam. Mutlu Evlilik Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la bu programda iş hayatı ve ev hayatı arasındaki dengeyi kurmanın yollarını aslında arıyoruz, tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Evin stresi işe, işin stresi eve nasıl yansıyor? Ne gibi sorunlar yaşanabiliyor? Bu bölümde biraz ilk önce çalışmayan hanımların yaşadıkları şikayetler neler oluyor? Genelde neyle karşılaşıyoruz? Özellikle klinik çalışmalarda biraz onun üzerinden hangi meseleler üzerinden şikayetçiler ve belki bunda nasıl baş edilebilir? Son bölümde de iş hayatında bu evlilikle ilgili eğitimleri soracağım hocam. Size neler yapılabilir? Çünkü eğer daha en başında programın en başında söylediğimiz şey şuydu. İnsan mutluluğu özellikle eş ilişkisini oldukça bağlı gibi görünüyor. Eş ilişkilerinin nasıl olduğu, mutluluğumuzun, mutsuzluğumuzun en önemli faktörü. Evliliğin kötü gitmesi, ilişkideki yaşanan sorunların iş verimini nasıl bozduğunu biliyoruz ve konuştuk. Belki programın sonunda bununla ilgili yapılabilecekleri de konuşmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama oraya geçmeden önce, madem ev-iş dengesini konuşmaya başlamıştık aradan önce, hanımların en çok şikayet ettiği, en sık duyduğumuz şikayetler neler ve bununla ilgili neler yapabiliriz diye bir başlayalım istiyorum.
Evet. Benim en sık duyduğum 8 tane şikayeti sırayla konuşayım, anlatayım. Şimdi bir tanesi, eşim işte aşırı vakit harcıyor, bize vakit kalmıyor. Bir, eşi işkolik olarak görme ve eşin bütün dünyasının, kafasının, zihninin, duygularının işte olduğunu, kendilerine bir şey kalmadığını söylüyorlar. Bu eğer doğru bir tespitse o kişi için gerçekten fena bir durum demektir. Tam o dengenin bozulduğunun işareti. Yerli yerinde birini tanımlıyorsa, yani bu gözlem doğru ise, bir kişi dengeyi fena halde bozmuş. Veya bu kişi tek ayaklı. Diğer sorumluluğunu yapmıyor. Çünkü bizim beklentimiz neydi? İş dünyasına da etkin olmak, aile hayatında da etkin olmak. Süpermenlik değil bu. Yapılabilir bir şey. Bir düzeyde insan daha enerjik bir hayat yaşamak zorunda. Yoksa yeryüzünde yani bunları yapabiliriz beraber. Eğer bir kişi tam aşırı bir işkolik ise, yani insanlık hali, kişinin işi bozulmuş, normalde ailesine çok hayat emek veriyor. Bu aralar işi bozulmuş, biraz fazla çalışıyor. Bu ayrı bir mesele. Ama bir hayat tarzı olarak kişi iş dünyasında bulunmayı, oradan zevk alıyor, o fırsatları yüksek veya sadece kendisini ekmek parası kazanmak olarak düşünüyor veya şöyle formüle ediyor. Ya benim çocuklarım var, çocuğunların geleceğini şey yapacağım, onlara para biriktirmek olarak algılıyor. Ama diyelim ki çocukla ilgilenme, duygusal vakit geçirme, eşle ilgilenme, bunları yapmıyor. orada sanki kontağı kapatıyor. Bak ben işimi yaptım, bana dokunmayın. Bu işkoliklik ve evde emek vermeme işi dengeyi bozmaktan biri. O yüzden de işte aşırı vakit harcıyor, bize vakit kalmıyor eleştirisi. Eğer gerçekse fena bir şey.
Evet, yani yıpratan bir şey.
Yıpratan bir şey. İkincisi, evde de iş için çalışıyor. Bu bazı kurumsal firmalarda olan bir şey veya akademisyenlerde olan bir şey. Bir şekilde işte diyelim ki 8 saat çalışıyorsunuz. Sonra akşamda belli bir saatte yine işlerin işte yönetiyorsunuz. Veya bireysel ticaret yapanlarda çok görülen bir şey. Diyelim ki akşamda iş telefonlarına devam ediyor.
Evet.
Bu bir nevi aile, bunu söyleyen kadınlar şunu diyor. Yani aslında artık aile saati istiyorum diyor.
Evet.
İşin bir tarafta bittiği. Bu perspektifte olmak, yani bunun böyle mekanik olarak bir tane telefon çaldı, ay vah hani kavga sebebi yapmak anlamında söylemiyorum. Bazen bu türden tavsiyeleri kişiler eline bir silah gibi alıyor. Diyelim ki kişinin ana eğilimi işini ailesine odaklanmak akşam. Ama hayatın gereği bazen bazı şeyleri yapması gerekiyor. Şimdi bunu ilkeyi öğrenen bir kişi sanki kavga için yeni bir silah keşfetmiş gibi. Bak Daim Hoca da şöyle söyledi, bak uzmanlar da şöyle söylüyor deyip bunu bir kavgaya dönüştürüyor. Bunun mantığını anlamak, yani perspektif olarak mümkün olduğu kadar ailemizle olduğumuzda ailemize odaklanmak.
Evet.
İşe odaklanmamak, ailemize odaklanmak. Hani bu nitelikli vakit geçirme denen şey biraz da böyle bir şey.
Yani hem fiziken hem ruhen, evet, orada olmaya çalışmak.
Çocukla oynuyorsan gerçekten oynamak ya.
Evet.
Kaptırmak ona.
Evet.
Hanımla çay muhabbeti yapıyorsan bir yerin telefonda değil, gerçekten muhabbet yapmak ya.
Evet.
Üçüncü en sık eleştiri dinlediğimiz, eve geç geliyor. Yani çünkü günümüz özellikle de büyük şehirlerde yaşayan kişiler için hayat erken başlıyor, biraz da geç bitiyor. Çalışma saatleri olağandan uzun. Yani diyelim ki bir Anadolu şehrinde daha sakin bir hayat yaşıyorsanız, işte işle muhtemelen evinizle işiniz arasındaki aralık kısadır. Daha hızlı ulaşırsınız. Mesai biter. Ama İstanbul'da insanlar gerçekten erkenden çıkıp uzun saatler çalışabiliyorlar. Evlerine dönmeleri zor olabiliyor. Bunun tabii olağan halini insanlar biliyorsa herhalde bunun az şikayet olacaktır. Ama bizden kaçıyor. Bizi önemsemiyor. Bilerek iş yerinde daha fazla kalıyor. Veya iş yeri dışında başka yerlere takılıyor.
Evet.
Şunu karıştırmıyoruz. Haftada bir gün veya iki gün kendi cinsiyle sosyalleşmenin bir sakıncası yoktu.
Evet, birkaç saatlik böyle.
Evet, sınırlı bir saat. Onlar eşler biliyor. Ama onun dışında kişi bir şekilde... Çünkü geç gelmenin oldukça maliyeti var. Çocukları az görüyorsunuz. Okula gidiyorsa bir düzeni var. Evin düzenli bir yemek zamanı olmuyor. Yemek zamanı aile ritüellerinin en önemli parçası.
Evet.
Onu çok önemsiyoruz. Yani biz mümkünse ailelerin kahvaltı ve akşam yemeğini, üzerine bir de çay kahve sohbetini bir arada olma vakti olarak tanımlanması lazım. Özellikle en kritiği de akşam yemeği.
Akşam yemeği, hani demiştik ki hocam, telefonlar kapalı, evet, ya da bir köşede sessizde.
Evet. Akşam yemeği sadece karınları doyurma meselesi değil, ailenin bir araya gelmesi, günün muhabbetinin yapılması, bir aile olma havasının oluşturulma yeridir.
Hem önemli bir ritüel, hem de bağ kurma aracı ve bağ sürdürme aracı. O sırada çünkü birbirimizin hayatlarından da haberdar olmuş oluyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor. Oğlumuzun, kızımızın, eşimizin gündeminde neler var.
Aynen öyle Feyzullah. Baba eğer bu sofrada yoksa o birlik sağlanmıyor. Dışarıda, evet, kalmış oluyor.
Evet.
O yüzden babanın ağırlıklı olarak o sofrada bulunması gerekiyor.
Ya yani belki kendi, bazı işte kendi işinde olanlar ya da mesaisi buna el vermeyen, mesela gece vardiyasında çalışmak gibi, Yine de işte o olmuyorsa kahvaltı. Ya da kendisi belki hani ne olursa olsun ben haftada en az iki gün çocuklarımla birlikte o akşam yemeğinde olacağım. Şey hariç, tatil günleri hariç bir iki gün bir şekilde kendini onu ayarlaması, dert edinmesi iyi olabilir. Buna çalışması iyi olabilir. Yani es geçmemek lazım böyle küçük gibi görünen ama çok önemli işlevleri olan ritüeller bunlar. Başka hocam, başka şikayet alanları sizin rastladığınız
çok. Bir diğeri, sürekli seyahat halinde yüzünü göremiyorum. Şimdi bazı iş alanlarında çalışanlar gerçekten fazlaca seyahat ediyor. Seyahatler de kolay işler değil, keyif şeyleri değil, aslında oldukça yorucu. Üst üste seyahat edenler mesela bir uçağa karşı gıcık olurlar. Havaalanı bir dönem benim öyleydi. Çok sık seyahat etmem gerekiyordu bu Bakırköy başhekimlik yıllarında, Ankara'ya danışmanlık şeyler. Yani havaalanları benim için artık şeydi böyle, hani görünce kendimi kötü hissettiğim yer haline gelmişti. Bazı insanlar bunu sıkça mesleklerinin gereği yapmaları gerekiyor. Mesela işte ayın diyelim ki 10 gününü, 20 gününü veya bu ara bir çift görüyorum. Diyelim ki eşi işte makineleri kuruyor. 20 gün diyelim ki dışarıda belli dönemlerde. Kadın zorlanıyor.
Şüphesiz.
Kadın zorlanıyor. Yani her zaman değil ama işte bir iki ayda bir 20 gün birden gidiyor. Uzun bir ara kalıyor dışarıda. Şimdi buralarda ailelerin hep bunları kapatacak çözümler bulması gerekiyor. Veya bunu hayatın belli bir döneminde sınırlı tutmak gerekiyor. Seyahatlere mümkünse eşi de götürmek gerekiyor. Hı hı. İşte ne bileyim, seyahate gittiğinde sık görüntülü WhatsApp'la haberleşmek gerekiyor. Yani bunların evliliklere risk getirdiğini, bunları gidermek için bir takım ek tedbirler gerektiğini, diyelim ki 10 gün seyahate gidiyorsanız herhalde o iş yeri size 2 günde diyelim ki bir şey veriyordur. O 2 gün full ailenizle geçiriyorsunuz. Yoğun bir şekilde. Yani bunları gidermenin yolunu bulmak lazım. Herkesin şöyle bir lüksü olmayabilir ya. Şimdi Medayim Hoca dedi ki işte uzun seyahatler aileye ters. Yani işten mi çıkacağız?
Evet. Mecburiyetler var. Ama bunu hani şöyle, belki yani çok nadir de olsa tersi de olabilir ama erkeklerin de şunu dememesi lazım. Ne yapalım canım böyle. Emek hani zihinlerinde, ya bu benim evliliğime böyle bir sorun getirebilir, yıpratabilir. Ben bunu nasıl korurum diye de dert etmesini istiyoruz aslında.
Evet.
Peki bu mecburiyet, ekmek parası.
Aynen de bu perspektif kafanda. Ya bunu nasıl gideririm? Aile içinde bunu nasıl çözerim? Nasıl beraber bir denge şey yapayım? Ama diyelim ki sürekli seyahatten ailen yüzünü görmüyor. Sen de bunu hani normal savunuyorsun. Diğerinin ihtiyacını görmüyorsun. Giderecek yollar yapmıyorsun. Veya firma sahipleri bunu önemsemiyor. Yani adamı diyelim ki 10 gün gönderiyor, 20 gün gönderiyor. Ondan sonra geldiği gün ertesi sabahta işte olmasını istiyor.
Evet.
Herhalde patronlara da konuşuyoruz yani. Onların da duyması lazım. Yani o ailelerini zor durumda bırakacak şekilde işçilerini çalıştırırsa, çalışanlarını.
Evet.
Performans alamaz.
Bazı akıllı patronlar da görüyoruz hocam. Duyuyorum mesela danışanlarından. Bazı stresinin o kadar yoğun olduğunu görüyor, fark ediyor. Bir danışanım öyle demişti. Zorla tatile gönderiyor mesela. Ya da diyor ki sen bu ay diyor 2 gün değil 3 gün tatil yapacaksın diyor. Seç hangi günse git diyor. İşle alakan olmasın diyor mesela. Fark ediyor, seziyor. Ya da ailesinde bir problem olduğunu vesaire, onu çözmesi için teşvik eden şey, nadir de olsa öyle patronlar.
Yöneticilik büyük oranda teknik yöneticilik olmakla beraber çalışanların duygularını yönetme. İhtiyaçlarını yönetme.
Evet.
Çünkü makine değil ki insanlar.
Aynen öyle.
Oralarda problemler olduğunda iş verimi de düşüyor.
Ama hocam şey, bir aklıma bir şey geldi, fıkra geldi dinleyicilerimizin affına sığınarak. Bu hani iş seyahatleriyle ilgili paylaşmak istiyorum. Böyle bir gemi kaptanının eşine soruyorlar. Ya eşin 9 ay dışarıda, 3 ay evde, bazen 10 ay dışarı denizlerde, 2 ay evde, buna nasıl dayanıyorsun? İki ay dediğin nedir ki diyor. Hemen geçip gidiyor diyor. gibi tersinden şikayetçi olan bir hanım eşinin evde olmasından. Peki. Bir başka mesele hocam. İş arkadaşlarla mesafe meselesi. Şimdi sosyal medya, telefonlar, WhatsApp, iş dışında da mesaj oluyor, geliyor, gidiyor. Bu konuda çok sık duyduğumuz şeylerden biri, yaşanan şikayetlerden.
Şimdi şöyle oluyor, dengeyi bozmanın diğer bir işareti bu. Bütün dünyanı iş dünyasında kuruyorsun.
Evet.
Ailen ve çocukların geri planda kalıyor. Orada nefes almaya, orada heyecanlanmaya, orada sosyal ilişkiler geliştirmeye, orada üzülmeye, sevilmeye başlıyorsun. Ve bu hal ailenin dışında bağlar oluşturuyor ve hani iş arkadaşlığının da ötesine zaman zaman geçiyor. Bunu eşler şöyle söylüyor. Hocam diyor, iş arkadaşımı flört mü ediyor? Belli değil.
Evet.
Diyelim ki çekilen fotoğraflara bakıyorsun. Oradaki yakınlık meselesi, yakınlık hali doğal bir iş yakınlığının ötesinde bir yakınlık. Mesafeyi aşıp aşmama meselesi.
Evet.
Yani bir şekilde eşlerimizin kalplerini emin tutmak gerekiyor.
Evet.
Onları huzursuz yaptığınız zaman o huzursuzluk size de yansır.
Evet.
Bir diğer sorun, yalnızca iş arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor.
Evet.
Yani nasıl? Diyelim ki eve geldi, işten geldi. Bir de onlarla beraber, iş arkadaşlarıyla beraber işte dışarıda buluşmak veya eve gelmeden iş saatinin dışında onlarla beraber sosyalleşmek istiyor. O kadar oraya alışmış ki orada yatıp kalkıyor. Sosyalleşme, vakit geçirme dünyasını onu arkadaşlarıyla kurmak istiyor. Burada da bir denge problemi var. Aile devre dışı kalmış. Veya daha önce konuştuğumuz eve işin stresini getiriyor. Hem evde iş için çalışıyor, bir de stresini getiriyor. Bazı eşler şunu yapıyor. Diyelim ki iş yerinde yaşadığı sorunları, stresleri, sorunları olduğu gibi şikayetlerini eve getiriyor. Mesela evet. Adam bana şöyle davrandı, işte yakınıyor mesela. Sürekli bir yakınma halini eve taşıyor. Şimdi bunun özel bir durumda olmuş olması normaldir. Nasıl? Eşinizin böyle bir huyu yok. Gerçekten zorlanıyor. Bir şeyler yaşıyor. Bunu da paylaşacak biri var. Bunu eşine dertleşmek için anlatıyor. Bu makul bir şey.
Makul. O anlatsın. Siz ona destek olun.
Evet. Ama bazı insanlarda hayatı boyunca yaşadığı bütün stresleri eve getirip evde yeniden anlatarak karşıdakini yorması var.
Hatta anlatmanın dışında da biraz böyle yaşayarak, böyle öfkeyle, gerilimle, gerginlikle.
Söylenme var ya Türkçe'de.
Evet, söylenme.
Söyleniyor. O gerginliği de işe yansıtıyor. Bu da mesela önemli problemlerden biri. Bazen kadınlar yapıyor bunu, bazen erkekler evet. yapıyor. Bir son şey, eve tükenmiş hale tükenmiş halde geliyor. Cinselliğe bile hali kalmıyor. Bazı insan, çünkü cinsellik bir enerji gerektiren bir şey. Hem fiziksel hem aslında daha çok psikolojik enerji gerektiren bir şey. Zihniniz çok çok meşgul ise cinsel isteğiniz azalır. Bazı insanlar o kadar zihni ve yorgun hale geliyor ki kımıldamak istemiyor. Yani eşine cinsel olarak da yaklaşmıyor. Adamın ayakta duracak hali yok ki yatağa gelsin hali oluşuyor. Veya zihnen o kadar yoğun ki kendisine bir kadın olarak da ilgi göstermediğini söylüyor.
Çünkü stres şeyi de etkiliyor bu anlamda. Cinsel isteği
de azaltıyor. Özel hayatta bozuluyor. Şimdi Feyzullah, bütün bunları toparlarsak,
evet.
iş hayatıyla evlilik hayatı arasında ilişki olduğu açık.
Açık ortada.
Şimdi bunu nasıl yapacağız? Veya bu meseledeki insanlarımızın becerisini, bilgisini nasıl arttıracağız? Hani bu meseleyi kökten halledemeyiz ama daha iyi hale getirebiliriz. Yani zaten dünya böyle bir yerdir, böyle bir şeydir. Bir mesele vardır, diyelim ki insanlığın şeker hastalığı diye bir meselesi vardır. Şeker hastalığı meselesi bir toplumda diyelim ki %3'tür, bir başka toplumda 10'dur.
Evet.
bir toplumda, yani bunu şeker hastalığını tamamen ortadan kaldırabilir bilmiyoruz ama 10 puanla 3 puan arasında acayip fark var. Yani diyelim ki bir evlilikte, bir ülkede bazı şeyleri hallettiğimizde, evlilikle ilgili bilgi, beceri arttırdığımızda diyelim ki sorun alanını azaltmış oluruz. Bu tür şeyler her şeyi ortadan kaldırmaz ama belli bir oranda azaltılabilir. Yani benim kanaatim şu. Eğer biz eşlere evlilikle ilgili, eş ilişkilerini sürdürmeyle ilgili, iş hayatıyla evlilik hayatı arasındaki dengeyi sürdürmeyle ilgili bilgi, tavsiye ve beceriyi kazandırtabilirsek, insanlar bundan değişik oranda faydalanır. Kimilerine etki etmez, kimilerinde dramatik etki eder, kimilerinde hayatını bir oranda değiştirir. Bu işler biraz böyle. Peki o zaman bu açıksa ne yapılacak? Yani bu eğitimleri nasıl yaygınlaştıracağız? Şimdi diyelim ki evlilik eğitimleri, iş hayatıyla evlilik arasındaki ilişkili eğitimleri. Ya bireyler kendi alacaklar bunu. Ya devlet verecek. Ya da aslında kurumlar verecek. Mesela diyelim ki firmalar, şirketler, aile şirketleri çalışanlarına yetenek kazandırıcı eğitimler veriyorlar.
Evet.
Fakat hala kimsenin aklına, ya şu çalışanların aile hayatını düzelt, aile eğitimi vereyim fikri gelmiş durumda değil. Daha Türkiye'de bir örneğini görmüş durumda değilim. Batı'da örnekleri var, bolca var. Niye? Çünkü basit, mutluluğun en önemli şeyi aile ilişkileri ise, aile ilişkilerini iyi hale getirecek, aileyle iş yeri arasındaki uyumu iyi hale getirecek, bilgi beceri artmış olması çalışanın da lehine, patronun da lehine, ailelerin de lehine.
Evet.
Acaba buna hani bir yatırım yaparlar mı? Mesela diyelim ki çalışanlarına işte zaman eğitimi aldırtıyorsun veya işte ne bileyim bir takım beceri eğitimi alıyorsun. Aile ilişkilerini eğitimi aldırtmak da acaba patronların aklına gelir mi?
Hı hı.
Bakalım gelir mi? Daha evet. Şimdiye kadar evet. Benim bildiğim bir patron yok.
Evet. Soruyu öyle sormuş olalım. Gündemlerine atmış olalım.
Evet.
Diyelim. Evet hocam. Belki konuşulacak bu konuda daha çok şey olabilir ama biz biraz böyle özetlemeye çalıştık aslında. Derleyip toparlamaya çalıştık var olan meseleleri. Böylece hani iş ve ev ilişkiler birbirlerini nasıl etkiliyorlar, birbirini nasıl etkiliyor, buna biraz bakmaya çalıştık. Bu sorunun bazı sorun alanlarına küçük tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Çerçeveyi çizmeye çalıştık. Önümüzdeki programlarda başka bir konularla devam edelim inşallah hocam. Evet kıymetli dinleyenler, bugün bir programın daha sonuna geldik. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'la bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim, hayırlı akşamlar diliyorum.